Ayrım 11. İlginç bir yılbaşı partisi. Kumarla iyice haşır neşir olduğum yıllardaydı. Bir hanıma o yılbaşını bir eğlence yerinde beraber geçirmeye söz vermiştim. Maltepe'nin benim oturduğum bölümünde henüz Onur Sokağı açılmamıştı. Evden çıkınca çok dikkatli olarak çamura batmadan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na kadar yürüyüp oradan geçecek bir taksiyi çevirmek gerekiyordu. Kim bilir ne gibi bir nedenle evden gerektiğinden erken çıkmıştım. Bir araba geçsin de çevireyim diye beklerken bugünkü İçkale Oteli'nin karşısında inşaatı yarım kalmış bir apartmandan mahallenin tek bakkalı olan Arap çıktı. Kış nedeniyle yapımına ara verilmiş binanın alt katında oyun oynanıyormuş. Nasıl olsa daha vakit var, gidip şuraya bir bakayım diye düşündüm ve caddenin karşı kıyısına geçtim. Gerçekten de pencere boşluklarının kerestelerle kapatılmış olduğu bodrumda herhalde izinli gelmiş bir deniz eriyle kılıkları pek de düzgün olmayan iki kişi boş çimento torbaları üzerine çömelmiş iri kemik zarlarla barbut oynuyorlar. Arada bir önlerindeki Arap'ın hazırladığı tükrük köftelerinden yiyip ince küçük belli sıradan çay bardaklarından sulandırılmış rakı içiyorlardı. Boşalan rakı bardakları elden ele geçerken kimse temizlik konusuna önem vermiyordu. Benim içeri girdiğimi görünce bir süre duraladılar. Ama Arap bakkalın benim hakkımda güvence vermesi üzerine yeniden başladıkları oyuna bu defa beni de davet ettiler. Nasıl olsa vakitin daha erken olduğu varsayımıyla birkaç elde ben oynamak istedim. Oyun tümüyle sona erdiğinde pencere boşluklarını dolduran kalasların arasından gün ışığı gireli çok olmuştu. O zaman aklıma gelip de baktığımda saat 9'u gösteriyordu. Yılbaşı çoktan bitmişti. Hiç unutmam, bütün zararım 2 lirayı geçmiyordu. Ancak bunun ötesinde eğlenceye götürmeye söz verdiğim hanımı darıltmış, giydiğim smokin diz yerlerini de çimento kağıtlarının yer yer açık verdiği beton üstünde bütün gece sürtmekten yırtmıştım. 1 Mayıs piknikleri. Geçmişte 1 Mayıs sosyal yönünden çok bahar bayramı oluşuyla önem taşırdı. O sabah elverdiğince erken saatlerde otobüs ya da trenle pikniğe gidilirdi. Daha 15 gün öncesinden nereye gidileceği tartışmaları yapılır, gruplar düzenlenir, herkesin neler getireceği planlanmaya ve para toplamak gerekecekse adam başına ne verileceği hesaplanmaya çalışılırdı. Aslında piknik için gidilecek yer büyük bir sorun yaratmazdı. Kentin çevresinde Kayaş, Üreğil, Mamak, Dikmen, Keçiören, Etlik gibi her sayfiye yeri olabilirdi. Ama denebilir ki %90 oranında Atatürk Orman Çiftliği seçilirdi. İster istasyonun yukarı tarafları, ister hayvanat bahçesi tarafı olsun pek fazla fark etmezdi. Gruptan bir iki kişi kilim örtü, bir iki kişi de şarap, bira gibi içki getirmek görevini yüklenirdi. Geriye kalanlar da köfte, yumurta, beyaz peynir, börek, ekmek, tatlı gibi yiyecekler getirmeye talip olurlardı. O zamanlar bir turfanda yiyecek sorunu vardı. Şimdiki gibi yılın her ayında, her gününde ne aranırsa bulunmazdı. Bunlar Mayıs başında kentin yerli sebze ve meyveleri olgunlaşmamışken Güney Anadolu'dan gelir ve son derece pahalı olurdu. Örneğin domates, salatalık, sivri biber öyle her istendiği zaman kolayca bulunmaz, belev ki bulunsa da el yakar, henüz bir öğrencinin harçlığıyla satın alabileceği düzeyde olmazdı. Bu nedenle de getirilenler belli gıda maddeleriyle sınırlı kalırdı. Pikniğe içki götürülmesi aşağı yukarı bir kuraldı. Ama hemen hiçbir zaman rakı, vodka gibi sert içkilere yönelilmezdi denilebilir. Şarap bile çoğunlukla kabadayılık sınıfına girer, çoğu zaman birayla yetinilirdi. Çakır keyif olmak yeter de artardı bile. Sarhoş olmak ya da kusmak arkadaşlar arasında hoş karşılanır tablolardan sayılmazdı. Asıl sorun grup oluşturmakta çıkardı. Herkes herkesle birlikte gitmek istemezdi. Sınıfta adam akıllı bir seçme yapılır, katılanların kafa dengi, olay çıkarmayacak, herkesle uyum sağlayacak cinsten olmalarına dikkat edilirdi. Kabul görür biri olup da ekonomik durumu yeterli olmayan kişiler gözetilir, el verenler yükü üstlerine alırlar, o kişi ya da kişilerin ise bazı ufak tefek getirmelerini istemek suretiyle de onurları korunmaya çalışılırdı. Bir yıl önce olay çıkartmış ya da o yıl içinde tatsızlık yaratmış kişiler ertesi yıl asla gruba alınmazdı. Piknik sırasında misafirliğe gitmiş biçiminde gruplar dolaşılır, birer bardak biranı ya da bir yiyeceğin ikramı gibi durumlarda, aşırıya gidenlerde ise uğradıklarında soğuk davranılır, öyle canı yürekten bir karşılama yapılmaz, gerekli ikramda bulunulmazdı. Yer yer kız gruplarına da rastlanırdı. Ama değil sarkıntılık, öyle yan gözle bile bakılmaz, onlara rahatsızlık verilmezdi. Yalnız kızlar bir eksikliğin, örneğin unutulmuş bir tuzluğun karşılanması için başvururlarsa tüm grup seferber olur, bir cam ya da teneke tuzluğu hep birden vermeye kalkışmak gibi bir telaşa kapılınırdı. Bilmiyorum rastlantı mıdır nedir, 1 Mayıs'ları hep Atatürk Orman Çiftliği'nde kutlamışızdır. Zaman olmuş, yağmur yağmış, o küçük istasyona gidene kadar sucuk gibi ıslanmış ama ertesi yıl zamanı geldiğinde grubumuz yine oraya gitmiştir. Çekilmiş nice fotoğraflar o günlerin nasıl bir zevk verdiğinin tanığı olarak bugün artık biraz da sararmış halde albümlerde durmaktadır. Zaman zaman hele içtikten sonra da hiç kavga çıkmaz mıydı? Pekala çıktığı olurdu. Ama çoğu kez etraftakiler araya girer, olayı büyütmeden yatıştırır ve en azından o gün için erteletirlerdi. Bu tür kavgalar genelde bazı gelensiz kişilerin o çayırlıkta, o dere kenarında piknik yapan bir kız grubunda bulunan yengeye yan bakmalarından çıkardı. Çoğu kez bunun hesabının başka bir gün sorulacağı söylenir ama o gün orada daha fazla olay çıkarmamaya gayret edilirdi. Böyle kavga çıkaran bir kişinin bu davranışı grupça unutulmaz ve ne yapılır edilir, ertesi 1 Mayıs pikniğinde gruba katılması önlenmeye çalışılırdı. Eşek şakası. Bir arkadaşımın öyle büyük bir yerleşim yeri olmayan beş evlerle ilgili olarak pek sempatiyle anlattığı bir anısı vardı. 1940'lı yıllarda bu arkadaşın ailesi yaz pazarları oturdukları saman pazarından iki taksi tutup Söğüt Özü'nde pikniğe gitmeyi adet haline getirmiş. Bu arada bir şekilde beş evlerdeki o ıssız arazide yer alan beş evden birinde Ahmet Bey adında birinin oturduğunu öğrenmişler. O zamanlar beş evler hemen tümüyle ıssız bir bölge. Öyle pek bir trafik de yok. Bir pazar sabahı erkenden taksiler oradan geçerken arabaları yavaşlatıp çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, kadın, erkek sabahın oldukça erken saatinde hep birden Ahmet Bey diye avaz avaz bağırmışlar. Adamcağız adını duyunca pijamasıyla dışarı fırlayıp kim çağırıyor diye çevresine bakılmış. Taksiler de bu arada hızla oradan uzaklaştırmışlar. Akşam dönüşte de oradan geçerken aynı numarayı yenilemişler. Sonraki birkaç pazar yaptıkları belli olmasın diye susmuşlar, unutulduğuna inandıkları zaman aynı şakayı bir kez daha yapmışlar. Arkadaşım ailesinin bu şakasını nasıl bulduğunu sorunca ben duraksamadan yanıtlamıştım. Eşek şakası. Bu yanıt o gün ikimizin arasını açmış ve yıllarca ne zaman karşılaştıysak o beş evler olayı bizim birbirimize başımızı çevirip geçmemize neden olmuştu. Spor etkinlikleri. Ankara'nın spor etkinlikleri belki çok fazla değildir ama oldukça eskiye dayanır. Örneğin Kurtuluş Savaşı sırasında kurulmuş olan iki futbol kulübü Ankara Gücü ile Gençler Birliği buna örnek olarak gösterilebilir. Cumhuriyetle birlikte başta futbol olmak üzere tenis, kayak ve atlı spor gibi başka alanlarında üzerinde durulmuştur. 1928'de Kavaklıdere ve daha sonra da 19 Mayıs tenis kulüpleri bu sporun meraklılarına olanaklar sağlamıştır. Kayak ve su sporları da ilk fırsatta yönelilen alanlar olmuştur. Atlı Spor Kulübü o zamanlar şimdiki gibi çiftlik Konya yolu kavşağında değildi. Benim çocukluk ve gençlik yıllarımda Ulus'ta Kazıkçı Bostanları'na çok yakın olarak bulunduğu bölgede herhalde şimdi Sular İdaresi'nin bulunduğu yerde etkinliklerini sürdürürdü. Üyeleri arasında başkentin pek çok tanınmış kişisinin yanı sıra örneğin Alman Büyükelçisi von Papen gibi yabancılar da vardı. Kayak için o sıralarda Elma Dağı gidilirdi. Bugün adı daha çok geçen Kartal Kaya'nın benim gençlik yıllarımda oteli ve kayak tesisleri bir yana ismi bile duyulmuş değildi. Ankara gibi kurak bir bölgede su sporlarının gelişmesi elbette beklenemezdi. 1941'de Gençlik Parkı açıldıktan sonra havuzun küçük bir bölümü halka kapatılmış, kim bilir nereden getirtilmiş kayıklar buraya sokularak dar sayılacak bir alanda az sayıda spor gösterileri düzenlenmiştir. Sonradan Mogan ve ardından da Eymir'de çalışmalarda bulunulduysa da Ankara'da bu spor alanında hiçbir zaman yeterli gelişme sağlanamadı. Dünyanın her yerinde olduğu gibi dün de bugün de Ankara'da en yaygın, en etkin sporu futbol sağlamıştır. Az önce değindiğim gibi Kurtuluş Savaşı sırasında kentte kurulmuş olan Ankara Gücü ve Gençler Birliği'nden sonra Cumhuriyet döneminde Demirspor, Hacettepe, Yenişehir, Şekerspor, Site Spor, PTT, Petrol Ofis, Güneş, Toprak Spor ve benzerleri de en tanınmış, en önem kazanmış futbol kulüpleri olarak akla ilk gelenler olmuşlardır. Bu kulüplerin oyuncularının büyük bir bölümünü çoğu zaman liselerde okuyan gençler oluşturmuştur. Elbette aralarında Gazi Lisesi'nde okuyan öğrenciler de vardı. Ama futbolcuların neden çoğunlukla Atatürk Lisesi'ni seçmiş oldukları bugün de pek bilinmez. Örneğin uzun yıllar Ankara Gücü'nün kalesini başarıyla korumuş olan rahmetli Semih Eskin, sonradan Galatasaray'da oynayan ve Bursaspor'da önce oyunculuk ardından da çalıştırıcılık yapan Muhtar, yine sonradan Fenerbahçe'de top koşturacak olan Selahattin ile Burhan, Hacettepe'de oynayan Hamza, Gençler Birliği oyuncularından olup Sivri lakabı takılmış olan Cahit, Demirspor'da oynayan Fısı Doğan'dan başka Sait ve Rafet gibiler de Atatürk Lisesi'nde okumuştur. Yine sporcu gençler olarak tanınmış olan Celasin Lüy Tenis, Doç adı takılmış olan Cengiz de su sporlarında tanınmış isimler olmuştur. Doğaldır ki öğrenci olmayan sporcular da vardı. Örneğin adı yıllarca kortlardan silinmeyen Fehmi Kızıl ile sonradan Eskişehir Demirspor'la Fenerbahçe'ye gitmiş olan Mehmetçik Takmatlı Basri gibi. Ankara'nın özel günlerinde koşular da yapılır, katılanlar arasında yine öğrenciler de bulunur, üstelik dereceye girip madalya da alırlardı. Örneğin Atatürk Lisesi orta bölümünü okuyan Selahattin ile aynı lisenin tümünü okuyan Ahmet Demir gibi. Okul öncesinde ve ilkokul döneminde tanık olduğum olaylar. Yaşamımın uzun bir dönemi içinde geçirdiğim bu kentle ilgili anılarım, Hacı Bayram semtinin alt taraflarında yer alan Ahi Yakup Mescidi'nin hemen sağ tarafındaki iki katlı eski bir evle başlamaktadır. Bu 5 yaşını sürdürdüğüm yıldır. Her ne kadar bazı insanlar bu 5 yaşından öncesini de anımsadıklarını iddia ederlerse de kesinlikle doğru değildir. Genellikle başkalarından duydukları olayları anımsadıklarını sanırlar. Freud da hep bu düşünceyi ileri sürmüştür. Sözünü ettiğim ev, Riyaseti Cumhur Orkestrası şeflerinden İhsan Künçer'in eşi Melek Hanım'ın mülküydü. Kısa bir süre sonra ilkokul 1. sınıfa başladığımda bu hanımın öğretmenim olduğunu görecektim. Bu iki katlı küçük evin sol yanında bir sokak, ileride belediyenin karşısındaki köşeye yerleşmiş sarı badanalı paket postanesinin yanından geçerek Anafartalar Caddesi'ne açılırdı. Güvercin sokağı denen bu yol bugün çoğunlukla abajurculara, avizecilere ve bazı küçük esnaf dükkanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Evin ön yüzü anılan mescidin tabanını oluşturduğu üçgen bir genişliğe bakardı. Bunun da tepesine doğru sol tarafta tıpkı hepsi bir örnek olan 1920'lerde Celal Ubaydi'nin Kızılay'daki evi, zamanın Afgan ve Macar büyükelçilikleri ile bunların karşılarında yer alan ve bugün Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü olan Demirtepe'deki o kubbeli binanın benzeri bir yapı vardı. Mahalleli bu bina hakkında sahibinin milletvekili olduğundan başka bir şey bilmezdi. Nasıl bilebilirdi ki muhterem her gün sabahları meclise giderken ve akşama doğru evine dönerken ne komşularının ne de ortalıkta oynayan çocukların yüzüne bakardı. Oysa bizler onu görür görmez oyunu bırakır, korkuyla saygının birbirine karıştığı bir duyguyla oradan geçip gitmesini beklerdik. Milletvekilinin ailesi de herhalde sayın politikacı gibi mahalleliği konuşmaya değer bulmazdı ki hiç kimseyle görüşmezlerdi. Bu sayın milletvekilinin evi zamanla bakımsız kalmış, çatısı ve pencereleri yağma edilerek öylesine harap bir hale getirilmiş ki günümüz belediyesi sonunda bahçesini çitle çevirerek restorasyona niyetlenmiştir. Sanki zaman kimseleri beğenmeyen bu ailenin evini harap ederek mahallenin kızgınlığını ondan çıkarmış oluyordu. Bunun karşısına rastlayan ve az önce de sözünü ettiğim mescit benim çocukluk dönemimde terk edilmiş durumdaydı. 14. yüzyılda yapılmış olduğu söylenen ama gerçek tarihi kesin olarak bilinemeyen, yazıtından öğrenildiğine göre 1391-1392'de Ahi Yakup Bini Ahi Çelebi Bini Ahi Sinan tarafından onarılmış olan iki katlı, kiremit çatılı, kerpiç duvarlı ve minaresiz yapı, o 1930'lu yıllarda karakteristik halini henüz korumaktaydı. Çok yazıktır ki yakın bir tarihte bir takım acemiler işe karışarak onarım adı altında yaptıkları değişimlerle mescide tüm özelliklerini yitirtmişlerdir. Biz mahallenin o yıllardaki çocukları bu boş tapınağın içinde cirit atardık. Elbette o zamanlar şimdiki Amerikanofilizmin gerekleri henüz bilinmediğinden kovboyculuk yerine çoğunlukla askerlik, hırsız polislik, pek pek de tarzancılık gibi oyunlar oynardık. Bu dönemdeki Ankara'sı ile ilgili anılarım arasında bir tanesi daha vardır ki elbette tüm ayrıntılarına kadar anımsayamasam da aşağıda kaleme aldıklarım bugüne kadar hala belleğinden hiç çıkmayan bölümlerdir. Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamaları. 1933 yılının 29 Ekim'i görülmedik bir neşe ve eğlence aynı zamanda da büyük bir gurur nedeni olmuştu. Bu kadar coşkulu bir kutlama için ilk ve sondur dense yanlış olmaz. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümüydü. Devlet de millet de aynı ölçüde heyecanlı ve coşkuluydu. Gündüz askerler, öğrenciler, izciler, halk kuruluşları geçit resmine katılmışlar. Gazilerinin önünden büyük ve içten bir sevinçle, gururla geçmişlerdi. Gece olunca da askerler fener alayları düzenlemişler. Halk geç saatlere kadar caddelerde dolaşmış, ışıklı takların altından geçmişti. Her ev elektrik ampulleriyle donatılmıştı. Herkesin ağzında 10. yıl marşı vardı. Genci, ihtiyarı çıktık açık alınla diyordu. Gariptir, Cumhuriyet'in 50. yılı da öyle kutlansın istenmişti ama ne yöneticilerde ve ne de halkta artık o ruh, o heyecan yoktu. Hatta bu amaçla bestelenmiş bir marş da öylesine yapay zorlama bulunmuştu ki bugün yaşını başını almışlar arasında 10. yıl marşını anımsayıp az çok söyleyebilecek birçok kişi çıkabilecekken o 50. yıl marşının bestecisinden başka kaç kişi bir satırını olsun söyleyebilir. O günlerde akrabadan bir hanım apandisit ameliyatı geçirmiş, evde dinlenmekteydi. Gece olunca onu da çocuklarıyla birlikte yanımıza almış, bir taksi tutarak Çankaya'ya çıkmış, fener alaylarını, ışıklandırmaları ve kalabalığı seyretmiş, sanki bütün Ankara gazisine giderken benim ailemde yalnız kendilerini değil, hasta yakınlarını da bu zevkten, bu coşkudan yoksun bırakmak istememişti. Daha sonra bir daha böyle coşkulu bir kutlama olmamıştır. Hele o sıkıntılı, endişeli 1938 yılı 29 Ekim'inden sonra asla. M. Hekimoğlu da bir 10. yıl coşkusunu hissetmek mümkün mü bugün diyerek çok yumuşak bir anlatımla buna değinmiştir. Hekimoğlu M. Başkent Günleri, İstanbul 1990. Ben bunu sonradan çok düşünmüş ve bu coşku yoksunluğunu halkın tapınırcasına sevdiği atasının artık bulunmayışına, yokluğuna bağlamışımdır. Ondan sonra gelip benzer davranışlara yeltenen çok kişi görülecek ama bunların hiçbiri taklitçilikten ileri gidemeyecekti. İçlerinden onun paralardaki pullardaki resmini silenler, onun kurduğu ve geliştirdiği kurumları kapatanlar, izinden ayrılmayı marifet ve çağdaşlık sayanlar, onun herkes tarafından bilinen giyim ve davranışlarını taklit edenler çıkacaktı. Üstelik bunların hemen tümü de onunla aynı kökenden ya da aynı dönemden olacak, bütün bu bozma işlemlerini onun adına yaptıklarını söyleyeceklerdi. Ölümünden çok sonra da açıkça cephe alanlar, yokluğunda karşı çıkmayı kahramanlık sayanlar da çıkacak ve gariptir ki büyük tepkiler de almayacaklardı. Oysa ta Galatlardan günümüze kadar tarih boyunca bu kente damgasını vurmuş bir başka kişi daha çıkmamıştır. Bu nedenle de Ankara onun döneminde sadece coğrafi açıdan değil pek çok bakımdan batılı olan kentlerden daha batılı olmuştur. Bundan bir yıl sonra 1934 yılında yukarıda söze edilen mescidin önündeki genişliği İsmet Paşa Meydanı'na bağlayan yolun hemen sağ başındaki çeşmenin yine sağ yanındaki yokuşun ta dibindeki bir eve taşındığımızı anımsıyorum. Adalet Hanım'ın mülkü olan bu küçük kerpiç binanın hiç unutamadığım iki anısı vardır. Birincisi ilk radyomuzu burada almıştık. İkincisi de bir kış gecesi buz tutmuş yokuşta duramayan bir otomobil evimize girmişti. O sıralarda öyle herkesin evinde radyo yoktu. Hem zaten bir yıl önceki modeller de ancak bir kişinin kulaklık takarak dinleyebileceği türdendi. Bizim aldığımızın ise üstü oval biçiminde yuvarlak, altı ise düz bir yapısı vardı. Kulaklığa gerek duyulmadan odanın içinde herkesin dinleyebileceği cinstendi. Birçok geceler mahalledeki bildik bilmedik komşular, uzaklarda oturan tanıdıklar akın akın radyomuzu görmeye ve bize de duydukları insan ve çalgı seslerinin nereden çıktığını anlayamamanın şaşkınlığını göstermeye geldiler. Az önce sözünü ettiğim ikinci olayın çıkış noktası ise soğuk ve karlı bir kış akşamında mahallenin çocuklarının ertesi gün zevkle kızak kayabilmek için bizim yokuşun hemen başında bulunan çeşmeden su akıtmaları olmuştur. Suyun kısa zamanda dolması nedeniyle yokuşa gece yarısı müşteri getiren bir taksi kayarak aşağı inmiş ve tam karşıya gelen noktada bizim oturduğumuz küçük evin önünde duramayarak Bağdadi düzende yapılmış kerpiç duvardan içeri girmişti. Biz büyük bir gürültüyle uyandık ve artık o gece bir daha hiç uyumadık. Hepimiz yatak odalarımızın evin o tarafında olmadığına şükrettik. Bu evin ön yüzü Bent Teresi üzerindeki karşıdaki kaleye ve henüz bugünkü kadar dolmamış olan Altındağ semtine bakardı. Bunlardan birincisine bakıldığında iyice yıkık surların duvarları ve ben bildim bileli siyah rengini koruyan geniş eğimli bir arazi görülürdü. Burası Cumhuriyet dönemi öncesinde 1917 yılında bir kıvılcımla başlayarak yandığı söylenen daha önceki bir bölümde değinmiş olduğum Ermeni mahallesiymiş. Eski resimlerinden görebildiğim kadarıyla da gerçekten varlıklı Ermenilerin oturdukları bir semtmiş. Ermenilerin yangından sonra ülkeyi terk etmeleri üzerine burası uzun süre siyah bir leke halinde boş kalmıştı. Evin görüş alanındaki ikinci bölge ise az önce adını andığım Altındağ semtiydi. O zamanlar burada fakir fukara otururdu. Ama yine de bugünkü kadar sıkışık bir yerleşim alanı değildi. Burası asıl 1950'den sonra plansız ve programsız olarak kelimenin tam anlamıyla rastgele ve özellikle seçim önceleri yönetimce göz yumulmasından yararlanılarak alabildiğince doldurulacaktır. Böylece kırsal kesimden başkente gelerek boş ve uygun buldukları yeri sahiplenen bazı insanlar da bundan böyle Ankaralı olmanın temelini atacaklardı. Bu kişiler her türlü altyapıdan yoksun olarak kayalar üzerinde inşa edecekleri evlerle gitgide sevimsizleşen semtin bugünkü görünümünü yaratacaklardır. Bazı yazarları geçmişte bu tepenin tam üstünde bir yıkıntının bulunduğunu ve H.V. Veli Dedeoğlu'nun yazdığı üzere halkın bu yapı nedeniyle buraya Timurlenk'in mezarı adını verdiğini okumuşumdur. Geçmişte böyle bir yer vardıysa bile benim çocukluk çağımda artık yıkıntıdan en küçük bir iz kalmamıştı. Ertesi yıl bu evden çıkarak yazar ve çevirmen Kemal Zeki Genç Osman'ın kardeşinin kapısı İsmet Paşa Meydanı'ndan Çankırı Caddesi'ne uzanan Bostancılar Sokağı'na açılan tam anlamıyla yamuk küçük bir evin üst katına taşındık. Geçenlerde bu evin hala ayakta durduğunu büyük bir şaşkınlıkla gördüm. Bu evin yine benim yaşamım için önemli bir tarafı öğrenim hayatına bu evde başlamış olmamdır. Aynı yıl bu kez uzun yoldan çıkılan yokuşun en üstünde yer alan ve benim de o küçük okulumun bulunduğu Beştepeler Mahallesi'nde okulun tam karşısına gelen yerde kaymakamın evi denen 30 numaraya taşındık. 1937'nin büyük Erzincan yer sarsıntısı Ankara'da da hissedilmiş ve biz de burada hafif de olsa onun etkisini yaşamıştık. Bundan sonra da uzun yolun ilerisinde dış kapıya giderken yolun sağ tarafına düşen ve yine bugün hala ayakta duran Remzi Kalfa'nın evinin üst katına taşındık. Bugün her iki yanında da sağlık koşulları son derece bozuk iş yerlerinin bulunduğu Uzun Yol isimli bu eğri büğrü sokak o yıllarda bana sanki bir bulvar gibi geniş ve düzgün görünürdü. Gerçekten de öyle miydi yoksa ben mi yanılıyordum bilemiyorum. O sırada daha 10 yaşındaydım. Belleğim beni yanıltmıyorsa bir zamanlar bu sokaktaki alt katı önceleri kahvehane, sonraları matbaa ve ardından yine kahvehane olan aşı boyalı iki katlı bir evde milli güreşçimiz Yaşar Doğu'nun ailesi, biraz daha uzağında da radyo evinde bağlama çalan Orhan Subay'ın ailesi otururdu. Bugün anılarım arasında tüm canlılığıyla duran üç büyük olay vardır ki ben onları bu sokakta otururken yaşadım. Bunlardan biri okulların tatile girmesinin ardından sünnet oluşum, bir diğeri ise o yıl hiç gidip görmemiş olduğum Maltepe semtinde bir arsa satın alışımız olarak tamamen kişisel konulardır. İçlerinden ilki 1938 yılı 27 Haziran'ında gerçekleşti. Öbürü için ise 6 ay kadar daha beklendi ve ancak ertesi baharda temel atılarak evin yapımına başlandı. Kazılar sırasında sayılamayacak kadar çok miktarda artık iyice mantarlaşmış insan kemikleri, pastı ve delik asker su mantaraları, çürümüş postal ve kemerler çıkmıştı. Sonradan da buranın mezarlık bölgesi olduğunu ama Galatların mı yoksa çok daha sonraki bir tarihte Musevilerin mi gömüldüklerinin bilinemediğini öğrenecektim. Çünkü bugünkü Gar ile Anıtkabir arasında birincilerin, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Anıtkabir arasında da ikincilerin mezarlıklarının bulunduğu bilinmekteydi. Ve bizim arsamızda neredeyse ikisinin ortasında yer alıyordu. Ayrıca Kurtuluş Savaşı ve hemen sonrasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği kışlası ile ilk hipodromda yine bu bölgedeydi. Az önce sözünü ettiğim asker eşyasının toprak altından çıkmasının nedeni de bu olsa gerekti. Emlak Eytan Bankası'ndan aldığımız kredi yeterli olmadığından yapım işini tamamlayamayacak, bodrum katını yarım bırakacak ve sadece iki üst katı bitirmekle yetinecektik. Sonraları evin bu haliyle zamanın parasıyla 10 bin liraya çıktığını öğrenecektim. Yukarıda söz ettiğim üçüncü olay ise bütün ülkeyi hatta bütün dünyayı ilgilendirecek önemdeydi.